Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına bu hafta da hoş geldiniz. Ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba.
Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Merhaba efendim.
Evet hocam, yine bir haftayı daha geride bıraktık ve medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli gelişmeleri konu alacağız ve tabii ki ikinci bölümümüzde de her zaman olduğu gibi bir dosya konumuz olacak. Bu haftaki dosya konumuz İran. İran-Türkiye ilişkileri geçmişten bugünümüze ve İran'ın konumu, durumu, bunu konuşacağız ikinci bölümümüzde ama ilk olarak yaşanan sıcak gelişmelere göz atalım. Öncelikle Kayseri'de cumartesi günü yine bir terör saldırısı meydana geldi. Çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan bir kanlı terör saldırısıydı. 14 askerimizi şehit verdik ve onlarca yaralımız var. Halen hastanelerde tedavileri devam ediyor. Şimdi bu saldırıyla başlayalım öncelikle ki geçen haftada yine terör saldırıları üzerine konuşmuştuk. Yine ondan önceki hafta cumartesi günü yine bir saldırıyla Türkiye gündemi sarsılmıştı. Beşiktaş'ta polislerimize yönelik bir saldırı vardı. Şimdi bu arka arkaya gelen bu saldırılar neyin habercisi, neyi hedefliyor, neyi amaçlıyor? Buradan başlayalım hocam.
Karanlığın en koyu olduğu an sabahın en yakın olduğu vakittir.
Evet.
Şu anda terör örgütü PKK ve DAEŞ çok sıkışmış durumdalar. PKK artık şehirlerden sökülüp atıldığı gibi geçen yıl bu vakitler hendeklerde pusu kuran bu örgüt şu an kırsal kesimdeki dağlardaki inlerine bile baskınlar yapılıyor.
Evet.
Ve artık militan devşiremez oldu ve son bir yılda yaklaşık 10 bin militanını kaybetmiş. Bu çok büyük bir rakamdır. Hı hı. Ve artık ses getirecek bireysel sansasyonel eylemler, evet, yapıyorlar. Fakat bu eylemler de tamamen direkt terör eylemleri. Bu nedenle bunun hiçbir meşruiyeti savunulacak tarafı olmadığı için Avrupalıların da son dönemlerde PKK'yı adeta terör listesine çıkarma hamlelerini yaptığı bir dönemde bunların, evet, gerçekleşmesi de manidardır. Bir diğer konu, Türkiye'de DAEŞ bir eylem yaptığında bizim sanatçılarımız, entelektüellerimiz, akademisyenlerimiz yeri göğü inletirken nedense, evet, bu PKK eylemlerinde çok fazla sesleri çıkmıyor. Bunu da bir köşeye bu şekilde not etmemiz gerekiyor.
Evet.
Bu eylemlerin sadece terör olarak düşünülmemesi, Türkiye'deki ekonomiye, toplumsal barışa zarar vermeyi hedeflediğini bilmeliyiz. Dolayısıyla, evet, çevremizde bizim komşumuz, dostumuz, arkadaşımız, mesaide birlikte çalıştığımız Kürt kökenli kardeşlerimizle,
evet,
bizlere arasına bir husumet sokma projesidir. Bu konulara da dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet, bu eylemler tabii dışarıda da farklı algılanıyor. Bir algı operasyonuna dönüştürülebiliyor. Almanya'da buna yönelik son dönemde yoğun bir çalışma var. Mesela Alman Deutsche Welle, Suriye iç savaşı Türkiye'ye sıçramış durumda şeklinde bir haber yapıyor. Bu saldırıların ardından hocam, bu haberi nasıl okumak lazım? Yani Almanya'nın bu tavrını daha önce de konuştuk ama bu kadar da olur mu yani?
Zaten Alman medyasının büyük bir kısmı Amerika neokon dediğimiz, Soros dediğimiz, yani dünyadaki finans ve medyayı elinde tutan güçler maalesef Alman medyasını da yönlendiriyorlar. Bazen Amerika'daki New York Times üzerinden, bazen Almanya'daki Der Spiegel dergisi, evet, üzerinden, işte şu anda en son Deutsche Welle'nin yapmış, evet, olduğu yayın tamamen Türkiye'yi şeytanlaştırma. Hatta burada yeri gelmişken şunu da hatırlatalım. CIA'nin Türkiye'den bir özür, evet, dileme konusu haberlere düşmüştü. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda, hatta bu 15 Temmuz'a giden dönemde hep Türkiye'nin DAEŞ'e yardım ettiği, ondan petrol aldığı, ona silah yardımı yaptığı gibi hiç aslı olmayan ve hiçbir zaman aklen mantıken izahı mümkün olmayan haberler özellikle paralel grubun medya organlarında sıkça dile getiriliyor idi. Burada yapılmak istenen aslında Türkiye'yi bir şeytanlaştırma operasyonu, teröre destek veren, yardım ve yataklık yapan ve bu ülkeye bundan sonra artık NATO müdahalesi de olsa, darbe de olsa bunu hak etti, bunu mübah gösterebilecek. Evet. Toplumsal algıyı hazırlamak ve Batı kamuoyunu, yani Türkiye'de iyi ki darbe oldu da işte bunlar işte teröre yardım eden bir ülkeydi. Şu anda askerler geldi bu ülkeyi rotasına oturttu algısında dünyaya vermeye çalışıyorlardı. Ve Kilis Belediyesi'nin şantiyesindeki araçların hareketini işte DAEŞ'in petrol tankerlerinin hareketi olarak dünyaya lanse etmişlerdi. Koskoca CIA'nin böyle bir yanlışlığı yapması herhalde beklenemez. Çünkü Amerikan uydu sistemleri bu işleri çok hassas takip ederler. Ve bu kadar büyük kitlesel büyük hareketlerin yanlışlık yapması, hele Türkiye sınırı içerisinde yapması sadece ve sadece kasıt ve ileriye dönük bir takım provokatif hareketlerin öncüler olarak görebiliriz.
Evet. Tabii birazdan Halep'teki gelişmelere bakacağız ama onun öncesinde yine Almanya'dan bir başka kara propaganda haberi var. Alman Spiegel Online gazetesi 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin sınırlarını mültecilere kapattığını, ülkeye giriş yapmak isteyen mültecilerin üzerine askerler tarafından ateş açıldığını iddia etmiş. Bu da herhalde bir başka boyutu işin.
Şimdi kendileri bunu yapıyorlar.
Evet.
Yani dünyada haber ajanslarına düşen ve insanın tüylerini diken diken eden bazı haberler vardır. Akdeniz'de botları özellikle patlattıkları ve orada boğulup zaten kimlikleri yok, kayıtları, kütükleri olmayan bu insanların göz göre göre ölüme terk edildiğini biliyoruz. Yani bir balina için, bir kedi köpek için ağıtlar yakan Batı dünyası, Akdeniz'in, Ege Denizi'nin adeta bir göçmen mezarlığı haline geçmesine göz yumarken, Macaristan'daki 3-500 mülteci için referandum hazırlıkları yaparlarken, Fransa'daki mülteci kamplarını boşaltıp yakarlarken, o insanların açlığı, susuzluğu, insani yetersizlikleri değil de kendilerinin çevrede gözlerinin konforunu bozduğu yönüyle endişeye kapılan bu Fransızlar, Almanlar ve bütün Batı alemi 3 milyon mülteciye kapısını açan ve onları da dünya standartlarının çok üzerinde şartlarda misafir eden, hatta bu hafta sonu ben Konya'daydım. Allah razı olsun Latif Baş Aşçı abimizin riyasetinde o Merkez Sev vakfımızda 1000 aileye her gün erzak ve aynı nakdi yardımlar yapılıyor. Yani 1000 aile ortalama 8-10 kişi, 10.000 kişiye her gün bakıyor. Bir tek Konya'daki bizim Hüdayi Vakfı'nın kardeş kurumu. Yani düşünebiliyor musunuz? Avrupa'da birçok ülke bizim bir Konya'daki vakfın yaptığının çeyreğini yapamıyor. Bunun üzerine de bu kompleksten kurtulmak için de iftira et, rahat et paranoyasının içine girmiş durumdalar. Yani sürekli olarak o küstahlıkları ve kendilerini üstün görme o hastalıklarından dolayı Türkiye'nin bu insani kadirşinas davranışlarını gölgelemek ve kendi ayıplarını bir an olsun kapatabilmek için işte Türkiye'ye bu tür iftiralar atıyorlar. İşte askerlerimizin mültecilerin üzerine silah sıktığını vesaire.
Evet.
Halbuki Türkiye'nin ciğeri yanıyor. Hala konvoylar halinde Halep'ten tahliye edilen insanlara elinden gelen her türlü yardımı yapan sağcısı solcusu dindarı sosyal demokrat hiç fark etmez bu ülkenin bütün insanlarında bu kadirşinaslık damarı vardır. Bunu da bütün dünya biliyor.
Evet. Şimdi Halep'e bakalım hocam. Son haftalarda Halep'te hakikaten bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir katliam yaşanıyor dünyanın gözleri önünde. Ama Türkiye ve Rusya öncülüğünde bu işe bir el atıldı ve şu anda ara ara da olsa kesilse de tahliyeler devam ediyor. Yeniden başlamış durumda şu sıralarda. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Doğu Halep'ten şu ana kadar 12 bin sivilin tahliye edildiğini, bunlardan 4500'ünün dün gece yarısından itibaren tahliye edilenlerin oluşturduğunu söylemiş. Ve yine karşılıklı olarak Halep'ten İdlib'e, İdlib'den de Halep'e rejim yanlısı sivillerin de tahliyesi bir taraftan gerçekleşiyor karşılıklı olarak. Şimdi öncelikle bu tahliye işlemini konuşalım. Sonrasında yarın da üçlü bir zirve var Moskova'da. Evet. Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlığı'nın bir araya geleceği bir Suriye toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantıdan ne bekliyorsunuz? Bu soruyu da ekleyerek hemen sözü size bırakıyorum.
Şimdi ekranlarda sürekli olarak işte Halep'ten kurtulmaya çalışan mültecilerin dramı görüyoruz. Fakat şöyle birazcık arkamıza yaslanıp düşündüğümüzde, tamam, rejim güçleri Halep'e girdi. Farz edelim ki teröristti. Yani Özgür Suriye Ordusu ve onun türevlerinin terörist olduğunu varsayalım.
Evet.
Ve terörden temizlediniz. Tırnak içerisinde söylüyorum Halep'i. Peki niçin sizin halkınız o şehri boşaltır? Yani bu soruyu sormamız gerekiyor. Yani Halep'in batısında Esed taraftarların olduğu mahallelerde şu anda çamlar süsleniyor. Yılbaşı hazırlıkları yapılıyor.
Evet.
Ama şehrin Doğu yakasında taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmamışsınız ve orada adeta açlığa mahkum edilen insanlar, fırınları, hastaneleri, bütün sosyal donatıları bombardıman edilmiş. Kadın, çocuk, yaşlı demeden kurşunlara ve bombalara maruz kalmış ve o insanlar can güvendiği sebebiyle İdlib bölgesine,
evet,
daha güvenli bölgeye gitmek istiyor. Bunlar otobüslerle çıkarken de bu zaten Esed filan diyoruz da, tıpkı bu bizim Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi orada bizim özel birliklerimiz harekatı, hı hı, yapıyor. Aslında dünya kamuoyuna da 1000 kişiyle başladı ÖSO, evet, birlikleri. O, evet, çoğu da Türkmendir onların. Şimdi 3000 kadar olduğu söyleniyor. Yani onlar bir işin göstermelik, evet, tarafı. Esas işi yapan bizim özel birlikler. Şimdi rejim dediğiniz Esed birlikleri de tıpkı bizim o Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki ÖSO birlikleri gibi. Esas işi yapan İran ve
Şii
İran'ın
milisler,
evet, Şii milisleri. Kasım Süleymani gerçekten şu anda Yemen'den Irak'a, Lübnan'dan Suriye'ye kadar birçok yerde hareket yapıyor. Onun alt birimleri olan komutanlar acımasızca işte adına Nusra Cephesi, El-Kaide ve benzeri yaftalamalar yaparak kadın çocuk demeden Sünni insanları katlediyorlar ve adeta bütün Sünnilerin öldürülmesi gereken varlıklar olarak görüyorlar ki bu İslam dünyası için önümüzdeki 10 yıllarda kapanması mümkün olmayan yaralar açıyor. Bu milislerin o otobüsleri durdurup tahliyeye izin vermemesindeki sebep şuydu. İdlib'in içerisinde de,
evet,
mesela Fua, Keferya gibi, evet, bazı mahalle ve köylerde de Şiiler yaşıyorlar. Ve etrafları bu Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılmış. Fakat onlara havadan erzak ve mühimmat atıldığı için onlar hayatlarını 5 yıldır gayet iyi bir şekilde sürdürüyorlar. İşin garibi Özgür Suriye Ordusu'nun kuşatma altına alınan yerlerde sadece kafalarına bomba düşerken bu mesela Şii milislerin veyahut da Şii Nusayri köylerin olduğu bölgeler kuşatılmışsa onlara zaten hava desteğiyle gereken erzak ve mühimmat veriliyor idi. Şimdi karşılıklı anlaşmalarla bu Şii bölgeleri de İdlib içerisindeki, evet, eş zamanlı tahliye edilirken işte Nusra güçlerinden bir kısmı da onların otobüslerini yakmıştı dün.
Hı hı.
Bunlar marjinal hareketlerdir. Ancak tarih öyle bir kötü yazacak ki bu Hizbullah'ı, İran'ın Suriye'de yapmış olduklarını.
Evet.
Çünkü bunun İslam'la değil insanlıkla hiçbir alakası yoktur. Ve bu birliklerin ortak ismi de Kudüs gücüdür. Ve işin garibi, Kudüs'e bugüne kadar bir mermi sıktıkları görülmemiştir.
Evet.
Yani Kudüs gücü diye bir birlik kuruyorsunuz ama
İsrail'le herhangi bir temasınız
olmuyor ve sürekli Müslümanları öldürüyorsunuz,
evet,
ve yok ediyorsunuz. Bu çok tarihte kara leke olarak yüzyıllarca unutulmayacak bir hadise olarak, keşke,
evet,
yaşanmasaydı diyoruz bunlara.
Evet. Yarınki Moskova zirvesinden beklentileriniz nedir hocam? Bir de tabii ki Astana görüşmeleri de, evet, ön plana çıkacak önümüzdeki günlerde. Cenevre'nin bir devamı niteliğinde orada da barış görüşmelerinin devam edeceği yönünde hem Türkiye hem de Rusya tarafından bir irade beyanında bulunuldu. Bu öncelikle Moskova zirvesi, sonra Astana görüşmelerinden umutlu musunuz, neler çıkar?
Şimdi hep söylüyoruz, Orta Doğu coğrafyasında haklı olmak çok fazla anlam ifade etmiyor. Çünkü en baştan beri en haklı olan Türkiye'nin tezleriydi.
Evet.
Fakat hiç kimse buna itibar etmedi. Çünkü haklı olmanın onlara getirisi yok idi. Ve ortamın kaos, kargaşa olması işlerine geliyordu ve onu başardılar.
Evet.
Ve Türkiye haklı olduğu halde sözünü dinletemedi. Ancak Fırat Kalkan Harekatı'yla biz şu an Elbab'ı kuşatmış durumdayız. Ve bunun sonucunda İran, Rusya ve Türkiye belli noktalarda anlaşmak üzere bir araya geliyorlar. Burada ortak paydalar önemli. Çünkü mevcut Amerikan yönetimi, henüz Trump'ın ne yapacağı konusunda net şeyler söylenmemekle birlikte, Hillary Clinton ve Obama'nın görüşleri PKK-PYD'ye adeta orada bir koridor açıp Türkiye'nin nefes borusunu tıkamaktı. Türkiye hayati gördüğü bu noktada aniden Rusya ve İran ekseniyle yakınlaşarak bu koridoru berhava etmeye, çünkü Rusya'nın da işine gelmiyor bu,
evet,
hadise. Bunun üzerine Amerika'da Trump'ın bir açıklaması oldu.
Hı hı.
Ben yönetime gelirsem dedi, işte bu koridor, moridor hiçbir şeyini dinlemem. Türkiye sınırı boyunca bir güvenli bölge oluştururum,
evet,
ve bunun parasını da Körfez'deki Arap ülkelerinden alırım. Halbuki Türkiye bunu en baştan
söylüyordu zaten.
Söylüyordu. Yani demek ki burada güçlü olmak gerekir. Bu üçlü zirvede neden Avrupa Birliği yok mesela?
Evet.
Niye hiçbir Arap ülkesi yok? Bu soruları sorduğumuzda Orta Doğu'da şunu görüyorsunuz. Silahınız varsa, gücünüz varsa masaya oturabiliyorsunuz. Bakın, Avrupa Birliği hep konuşur. Dikkat,
evet,
edin. Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Libya'da bütün krizlerde sadece beyanat verir. Ama bakın, Rusya, Amerika ve İran silahıyla gidiyor, kendi lehine dengeleri değiştiriyor ve bir düzen kurup çıkıyor oradan.
Evet.
Ve Türkiye bunu gördüğü için artık bundan sonraki saldırıları ülkemizde değil, onun kaynağında yerinde halledeceğiz söylemi ve Fırat Kalkan Harekatı'nı başlatmasıyla birlikte bugün, yarın inşallah bu vakitlerde Moskova'da o üçlü zirve, hı hı, olacak. Arkasından da yine Astana'da böyle bir zirvenin olması bekleniyor.
Hı hı.
Dikkat edilirse bundan sonraki zirvelerde de Türkiye, İran bölgesel güç olarak, Rusya ve Amerika küresel güç olarak bu masada olacaklar. Avrupa Birliği ve halkanın biraz daha gerisinde kalacağını göreceksiniz.
Hı hı.
Arap ülkeleri ve Avrupa,
evet,
Birliği'nin. Burada zor oyunu bozar kuralı karşımıza çıkıyor.
Evet hocam. Peki, Fırat Kalkanı Harekatı da bir taraftan devam ediyor. Elbap kuşatması da yine devam ediyor. Ve ne zaman alınır Elbap? Ne zaman sonuç alabiliriz? Bu noktada nasıl değerlendirirsiniz?
Geçen hafta söylemiştik. Haftaya bugün muhtemelen Elbap,
evet,
alınabilir demiştik.
Yaklaştık herhalde.
Fakat şöyle bir durum var. Camileri, okulları, kamu binalarını gelen haberlere göre, sahadan gelen haberlere göre adeta silah deposu ve sığınak haline getirmiş.
Evet.
Yani onların tespit edilen yerleri her gün TSK'nın bültenlerinde duyuyoruz. İşte 100 hedef, 150 hedef imha edildi deniyor. Fakat en büyük hedeflerin camiler olduğunu görüyorsunuz. Silah deposu ve yığınak merkezleri.
Evet.
Siz oraya bir harekat düzenlediğinizde orayı çeken kamera sistemleri de koymuş. Bütün dünyaya işte Türk ordusu cami bombalıyor.
Evet,
imajını vermeye çalışıyor. Hastane
evet.
bomba diyor vesaire. Onun için de Elbab'ın dört bir yanı kuşatma altına alındı. Kenar mahallelerden itibaren temizlik harekatı yapılıyor. Bu tıpkı bizim o Cizre'de,
evet.
Yüksekova'da, Sur'da olduğu gibi biraz uzun ve meşakkatli sürecek ama Türkiye bu işin de çok rahat üstesinden gelecek. Çünkü artık dışarıdan yardım alma şeyi kalmadı.
Hı hı.
Bu BAP'ın, Elbap harekatı er ya da geç sonuçlanacaktır. Ama benim tahminim Türkiye Membiç'e doğru yöneldiğinde, bu PKK, PYD hedefine
evet.
yöneldiğinde tek cepheden yönelirse çok uzun sürer. Bence hem Membiç'e hem de bu iki kanton arasında kalan Akçakale'nin olduğu yerden Tel Abyad üzerinden ikinci hı-hı. bir şey yapıp bunları yarma harekatıyla, zaten Amerika'da bütün şeyleri bu DAEŞ'in başkenti Rakka diyor. Rakka'ya da Akçakale oradan çok yakındır. Bu Elbap'tan sonra, yani önümüzdeki haftalar ve aylarda iki cepheden birden bu PYD koridorunun yarılması gerekiyor. Muhtemelen de o şekilde olacağı kanaatindeyim.
Evet hocam. Evet, Katar Emiri El Thani Türkiye'de. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Trabzon'dalardı. Trabzonspor'un yeni yapılan stadını beraber açtılar ve ortak anlaşmalar imzalandı. 15 anlaşma. Katar Emiri El Thani'nin Türkiye ziyareti ne anlama geliyor? Türkiye-Katar ilişkilerinde neler yaşanıyor? Buyurun hocam.
Hatırlarsanız birkaç yıl önce Suudi Arabistan'ın liderliğinde Körfez ülkeleri İhvan hareketini adeta düşman ilan ettiler ve acımasız operasyonlar yaptılar.
Evet.
Ve bu arada Sisi'yi desteklediler. Ancak Sisi yönetiminin de şu anda Körfez ülkelerine karşı çok da hayırhah hareketlerin olmadığı görüldü.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri'nin mahkeme kararlarıyla birlikte Körfez ülkelerine ait fonların terörizmi desteklediği bahanesiyle Sudan sebeplerle mal varlıklarının dondurulma tehdidi ve tehlikesi ortaya çıkınca, başta Katar olmak üzere Suudi Arabistan ve diğer Körfez fonları artık yeni kendilerine yatırım alanları açmaya çalışıyorlar ve Türkiye'de bu konuda onlar için hem coğrafi yakınlık, mesela Malezya'da bunlardan evet. bir diğer enstrüman olarak dikkati çekiyor. Hem coğrafi yakınlık hem de Arap turistlerin de artık Fransa, İtalya gibi ülkelere gitmek istememeleri, artık bir ötekileştirme harekatı bütün hı-hı. Müslümanlar üzerinde görülmeye başlayınca, mesela Karadeniz bölgesi başta olmak üzere, böyle onlarda deniz, kum, güneş bizden daha fazla var. Daha çok böyle ormanın, kaplıcanın, doğal güzelliklerin olduğu bölgelere turistik yatırımlar yapmak, bizim enerji başta olmak üzere çok stratejik hedeflere, onlardaki petrodolarların diyelim, Amerika'da ve Avrupa'da birçok sektörde olan paraların bir şekilde Türkiye'ye yönlendirilmesi her iki toplumun da menfaatinedir. Çünkü Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerin bu coğrafyada dayanabilecekleri yegane gücün Türkiye olduğunu yavaş yavaş gördüler. Çünkü İran sürekli tehdit ediyor onları.
Evet.
Devrimle birlikte, darbeyle birlikte Mısır etkisizleştirildi ve bölgede o ülkeleri savunabilecek, haklarını dünya nezdinde müdafaa edebilecek Türkiye'nin dışında da başka bir aktör kalmadı. Bu tencereyle kapağın uyumu gibi,
evet.
Katar'ın, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olması ve yatırımların artırması her iki ülkenin de hayrına, menfaatine ve geleceğe yönelik olumlu adımlar olarak değerlendirmeliyiz. Bunu daha da geliştirici formüller bulmalıyız. Basının, medyanın ve kamuoyunun bu yönde oluşturulması yönde de çaba göstermek gerekiyor.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzü bu konularla noktalayalım. Birazdan ikinci bölümümüzde de az önce de belirttik, İran konusunu ele alacağız. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına aranın ardından devam edeceğiz. Efendim, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz ve ikinci bölümümüzde dosya konumuz olan İran'ı konuşacağız. Hocam, son dönemde İran gündemde, daha önce nükleer çalışmalarıyla gündemdeydi, Amerika ile yaşadıklarıyla gündemdeydi. Bu aralarda Suriye'de ve Halep'te bilhassa yaptıklarıyla gündemde. Öncelikle tarihi Pers yayılmacılığından günümüz İran'ına bir özet geçebilir misiniz? İran geçmişten bugüne neler yapmıştır? Sizden dinleyelim.
Hay hay efendim. Geçmiş 2-3 bin yıllık tarihi tarihe bir göz atarsak şunu görürüz. İstanbul merkezli bir Anadolu, Balkanlar evet. ve Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'ya etki eden güç var. Bir de işte İran merkezli bir Pers imparatorluğu ve iki gücün, daha Hazreti Peygamber devrinde bile onların savaşları vardır, Rum suresinde vesaire. Hı hı. Büyük bir güçtür Persler. Ancak Hazreti Ömer zamanında Kadisiye zaferiyle İran fethedilmiş ve İranlılar İslam'ı kabul etmekle birlikte o Pers kültürünün vermiş olduğu yönetme, yayılma felsefesinden bir adım bile geri kalmamışlardır. Hı hı. 1500'lü yıllara gelinceye kadar, yani 630-640'tan 1500'lü yıllara kadar olan dönemde çok çeşitli devletler tarafından yönetilmiş ve büyük bir kısmı da, mesela Gazneliler, Selçuklular, Türk devletleri tarafından idare edilmiştir. Ve 1500'de yine bu Şia'nın ilk olarak Safavi devletinin İran'da kurulmasıyla birlikte Şiileştirme hareketi başlamıştır. Yani İran 1500'lü yıllara kadar bir Sünni devlettir. Yani son 500 yılda Şiileşmiş ve bugün hı hı. Şii dünyasının da adeta sözcüsü, merkezi konumundadır evet. İran. Ancak bize İslam'ın içerisinde de Şiilerin sözcüsü, hadimi, koruyucusu, kolaycısı gibi gösterilen İran aslında daha geniş düşüldüğünde o Fars milliyetçiliğinin ve Pers yayılmacılığının İslam ve Şia kostümüyle İslam coğrafyasında yeniden kol kanat gerip, çünkü Yemen, Bahreyn, Irak, Suriye, Lübnan ve Afganistan, Pakistan bu perspektifin içerisinde, hatta Kafkaslara kadar bunu götürebiliriz. Ancak İran bunu önceden niye yapmıyordu da bugün bu role soyundu derseniz, mesela 60 yıllık İran'ın serüvenini kısaca özetleyecek olursak, İran 1 milyon 648 bin kilometre kare bir alana sahiptir. Türkiye'nin iki katı büyüklükte bir alana hı hı. sahiptir. Ama Türkiye büyüklüğünde de iki tane çöl vardır İran'ın içerisinde. Deşti Rud ve Deşti Kebir diye. Dolayısıyla İran daha kurak bir coğrafyaya sahiptir. Dünyanın en zengin doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerden, hep ilk hı hı. üç, ilk beşe girer. Suudi Arabistan ve Rusya ile birlikte dünyanın petrol gaz bakımından en zengin ülkelerinden biridir. Ancak nüfusu azdı bu çöl bölgesinde. Mesela 1956 yılında 18 milyon 950 bin nüfusu vardı. Hı hı. Evet. 66'da 25 milyon, 76'da 33 milyon, 86'da 49 milyon, 96'da 60 milyon, 2006'da 70 milyon ve 2016'da 79 milyon 200 bin olmuş ve Türkiye'yi bir miktarda geçmiş durumda. Evet. Nüfusunun artmasıyla birlikte petrol fiyatları da son dönemlerde yükselince nüfus ve ekonomiyi nüfus gücüne dönüştürüp Hümeyni'nin İran devrimini Şia üzerinden değil de İslam olarak bir söylemi vardı. Yani hepimiz Müslümanız, kardeşiz vesaire söylemleri vardı. Ancak Hümeyni'den sonra İran sözcüleri el altından Şii yayılmacılığını ve bunun perde gerisinde de bu Pers hakimiyetini görürüz. İran'ın olduğu coğrafya İslam dünyasının ortasında bir yerde olduğu için sınırlarında ve komşularına pek kafir, Hristiyan veyahut da düşman güç olmadığı için İran tarih boyunca hep Müslümanlarla didişmiştir, mücadele etmiştir. Osmanlı'yla asırlarca mücadelesi olmuştur. Ancak İran'ın bir yumuşak karnı var çoğu kişinin dikkatini çekmeyen.
Nedir
şimdi hocam? Az önce bahsettik 79 milyon nüfus. Aşkın nüfusu vardır. Ancak İran'ın içerisinde Fars nüfus %52'dir. Bu dikkati çekilmesi gereken bir konu. Çünkü İran Gazneliler zamanında, Selçuklular zamanında ve uzunca bir dönem 1920'lere gelinceye kadar da Türk hanedanlar, Safevi hanedanı Şah İsmail de Türktür.
Evet.
Yani 1920'lere kadar hep Türkler tarafından idare edilmiştir ve Azeriler %24 ve Türkmenler %2, onları da koyduğumuzda İran'ın yaklaşık 1/4'den fazlası Türk nüfustur.
Evet.
Buna gerçi bu Azeriler Şii ekole mensuptur ama %8 bir Kürt nüfus vardır. %3 Arap nüfus vardır. %2 Luri diyoruz. Hatta Pakistan sınırında son dönemlerde ayaklanmalar başladı. Belucilerin olduğu bir bölge var. %2 nüfusa sahiptir ama çöl bölgesi çok geniş bir alanı kaplıyor. Bir de Gilak ve Mazandarani denen İran'a yakın ama İran'la da yani Kürtlerin içerisinde Zaza ve Kürt diye kendi içerisinde ayrıldığı gibi bu Gilaniler ve Mazandaranileri de koyduğumuz zaman ancak %60 oluyor İran'daki Fars nüfus. Yani birileri İran'ın içini karıştırmaya karar verirse İran bununla çok zor baş eder. Yani geçenlerde Traktör adlı bir Tebriz merkezli futbol takımının maçında Türkiye lehinde pankart açıldı ve sloganlar atıldı.
Evet.
Yani İran herhalde bunları da dikkate alıyordur. PKK'ya bu kadar destek vermeye devam ederse ve Türkiye'nin içini karıştıran aktörlerle çok fazla içli dışlı olursa yani komşuya pirince giderken evdeki bulgurdan olma riski vardır.
Evet.
Yani İran bu kadar fazla yayılmacı hayallere kapılırken biraz da kendi evinin içini baksa iyi olur. Çünkü İran'ı İslam coğrafyasının üzerine sürenler ve onulmaz yara açacak bu Kasım Süleymani ve ekibinin yapmış olduğu yıkımlar bir bedel ödetecektir İran'a. Yani ben önümüzdeki 10 yıllarda İran'ın bu kadar dışa açan, ona amiyane tabirle gaz veren Amerika'nın onu kendi içinden vurmayı planladığını düşünüyorum. Çünkü bir taşla iki kuş vurmayı sever batılılar. Bu nükleer program anlaşması çerçevesinde İran'a bir takım müeyyidelerin hafifletilmesi karşılığında İran'da biliyorsunuz velayeti fakihlik vardır dini olarak.
Yani,
siz orada güç odağı olan bir merkezi bir şekilde etkilemeye başlamışsanız onu başka gücün etkilemesi pek mümkün değildir. Bu nedenle de şu anda İran içerisinde bir ekol, bir grup diyelim Amerika ile anlaşma pahasına kendilerinin ne kadar güçlü olduğu zehabına kapılarak dünyanın birçok yerine operasyon yapmaya başladılar. Halbuki siz gücünüzün üzerinde fazla açılırsanız kendi kendinize zarar verirsiniz. İşte bu nükleer anlaşma ve arkasından petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesiyle birlikte İran'ın kendine olan bu özgüveni işte Lübnan'da Hizbullah'ı şu andaki Irak içerisindeki Haçlı Şabi güçleri ve Suriye'deki milislerin hareketleri hepsi parayla finanse edilen konular. İran burada ateşle oynuyor ve yaptıklarının hesabının sorulmayacağını ve affedileceğini düşünüyorsa hata yapıyor. Hizbullah 2006'lı 2007'li yıllarda İsrail'le mücadele ederken hepimizin yüreğinde Hizbullah bir İslam mücahidi konumundaydı.
Evet, evet.
Eğer İran gerçekten bir düşmanla mücadele ediyor olduğunda, İran'a bir takım baskılar yapılıyor olduğunda Türkiye hep onun yanında olmuştur.
Evet.
Mesela nükleer anlaşma konusunda baskı yapıldığında Türkiye Brezilya ile birlikte İran'ı destekleyen iki ülkeden biriydi. Ama bugün bakıyorsunuz Türkiye aleyhine yapılan bütün operasyonlarının perde arkasında İran'ın parmak izi çıkıyor. Yani bu ne komşuluğa, ne din kardeşliğine, ne de insanlığa yakışır bir harekettir. Halep'teki insanlık dışı muameleleri de görüyoruz ve bunlar da hatta Esed rejimi, bu Aleviler, Nusayriler de son tahlilde İran'la çok fazla yol gidemezler. Ve Rusya'yı çağırmaların bir sebebi de ben o şekilde yorumluyorum. Yani İran'ın çok katı tahakkümünden bir nebze olsun rahatlamak için de Rusya'yı, Esed rejimi yardıma çağırdı. Amerika da zımnen buna destek verdi. Güçleri dengeleme adı altında. Ancak İran malum olduğu üzere petrol gaz zengini bir ülke, işte kendince Pakistan'dan, Afganistan'dan, dünyanın birçok coğrafyasından, işte dünya nüfusunun, Müslümanların %12-13'ü işte istatistik olarak Şii olduğu söyleniyor. Bütün bu Şii bölgelerden paralı askerler toplayarak bu bölgelerde adeta tetikçilik yaptırıyor. Ancak bunların bir dünyada hesabı vardır, bir de vebali vardır. Yani siz Müslüman kanı dökerken ve bunu da bir mezhep taassubuyla yaparsanız İslam coğrafyasında hiç görülmedik yaralar açarsınız. Ve o insanları kaldırırken de şu argümanı kullanıyorlar. İşte Seyyide Zeynep türbesine, Suriye'deki türbeye sanki Sünniler zarar verecek. Halbuki bütün İslam coğrafyasındaki Sünni Müslümanlar için Ehl-i Beyt sevgisi, Hazreti Ali, Hazreti Zeynep, Hasan, Hüseyin, bütün Sünnilerde bakarsınız, bak Ali ismi, Hasan ismi, Hüseyin Ömer ismi vardır. Evet. Ama hiçbir Sünni'nin Osman, Ebu Bekir ismini, hiçbir kızlara şeyde, kızlara Ayşe ismini koyduğunu göremezsiniz. Yani onlarda bu kindarlık ve mezhep taassubu vardır ama Sünni kesimde asla böyle bir şey göremezsiniz. Yani şu anda Türkiye'deki ve İslam dünyasındaki işte kendini Sünni olarak ifade eden kesimlerin hepsinin ailelerine bakın. Bu Ehl-i Beyt'ten olan insanların isimlerinin çocuklarına verildiğini ve çok derin de bir sevgi olduğunu. Ancak o kendi yandaş ve taraftarlarını istedikleri eylemleri yaptırabilmek için adeta sanki Sünniler, ki onunla tırnak içerisinde söylüyorum, El-Kaide'nin veyahut da Nusra cephesinin yapmış olduğu bir takım provokatif eylemleri bütün Sünni dünyanın ortak eylemiymiş ve onayladığımız hareketmiş gibi görülüyor. Mesela Fua ve Kefaye'deki o mahalle ve köylerdeki Şiilerin boşaltılması sırasında işte Nusra cephesinin otobüsleri yakmasını biz de kınıyoruz. Yani siz yani bu aklı selim bir Müslümanın karşı durması gereken şeyler. Ama bu İran medyasında ve bütün Şia dünyasına, işte bütün Sünniler Şiilere böyle yapıyorlar mesajını verip onları her geçen gün biraz daha radikalleştirmeye doğru yöneltiyorlar. Ve Sistani'nin de o fetvasından sonra zaten bu işler biraz daha çığırından çıktı. Evet. Çünkü Şii uleması bir fetva verdikten sonra artık onlar için her şey mübah olabiliyor. Bu da çok acı bir durum. İnşallah Allah ümmeti Muhammed'e birlik beraberlik şuuru verir diye sözlerimizi tamamlayalım. Çünkü şu anda ayrılıklarımızı ön plana çıkarmak değil, farklılıklarımızın zenginlik olduğunun bilincinde olmak ve bütün komşularımızı, akrabalarımızı, dostlarımızı bu ülke olarak veya kişisel olarak baktığımızda ortak paydalar bulmaya, onlarla nasıl bir arada yürüyebileceğimizin yollarını aramaya çalışmalıyız.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta dosya konumuz İran'dı. Son günlerde gündem başlıklarında ön sıralarda yer alan İran'ın Halep'te, Suriye'de yaptıklarına dair İran geçmişten günümüze nasıl bir çalışma içerisinde bulundu, neler yaptı, bugüne nasıl geldi, bunu Halil Kurt Hocam çok güzel özetledi. Değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programında bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la Medeniyet Coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri ve dosya konusunda İran'ı konuştuk bu hafta. Haftaya tekrar yeni bir programda buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Hocama çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.